Luka 22. bölüme geldik. Bu bölümde neler olacak? Yavaş yavaş çarmıha doğru ilerliyoruz. Bir açıdan çarmıhın gölgesini bile görmeye başladık. Bu bölümlerde Rabbimiz İsa Mesih'in yeryüzünde insan bedeninde yaşamış olduğu son günlere bakacağız. Bu bölümde söz edilen tüm olaylar onun çarmıha çakılışından bir gün önce yer aldı. İlkin Yahuda İskariyot İsa'yı ele vermek için başka enlerle plan kurar. Rab ise son fısıh bayramı için hazırlık yapar ve fısıh yemeğinde Rabbin sofrasını öğrencilerine tanıtır. Aynı zamanda kendisinin ele verileceğini de ilan eder. Gelecekte kurulacak olan Tanrı egemenliğinde ne gibi konumlara sahip olacaklarını elçilerine açıklar. Petrus'u inkar etme konusunda uyarır. Getsemani'ye gider ve orada Yahuda İskariyot onu ele verir. Tutuklanır, başkahinin evine götürülür ve orada Rabbin önceden bildirdiği gibi Petrus onu inkar eder. Sonra İsa ile alay ederler, onu döverler ve yüksek kurulun önüne çıkarırlar. Uzun ve hareketli bir gün. Luka bu özel günün ancak bir kısmını kaleme aldı. Örneğin öğrencilerin ayaklarının Rab tarafından yıkandığını kaleme almıyor. İsa çarmıhta öldürülmeden bir gün önce olaylar kriz aşamasına yükseldi ve krizin doruğunda çarmıh vardır. Bütün olaylar bizi çarmıha doğru sürüklüyor. Çarmıh, ahlak dünyasının yer çekimi merkezidir. Burada cennet, cehennem ve dünya Mesih'in çarmıhı için hazırlık içindedir. Bu çarmıh olayının insan hayatında ne gibi bir etki yaratacağı bu bölümün ilk ayetlerinde ortaya çıkmaya başlar. Yahudilerin din önderleri İsa'yı yakalatmak için türlü dolaplar çeviriyorlar. Bu açıdan bakıldığında cehennemin nasıl hazırlık yaptığı görülebilir. İsa ve öğrencileri ise fısıh yemeğini yemek için hazırlık yapmakta. Bu ise cennetin hazırlığıdır. 22. bölüm şöyle başlar. Fısıh denilen mayasız ekmek bayramı yaklaşmıştı, 1. ayet. Sonunda İsa Yeruşalim'e geldi. 6 ay öncesine kadar bunu tasarlıyordu. Yüzünü Yeruşalim'e çevirmiş, orada ölmek için yolculuk yapmıştı. Şimdi fısıh bayramı kutlanmak üzereydi ve dünyanın günahını kaldıracak olan Tanrı kuzusu ölüme gitmek üzeredir. Başkahinlerle din bilginleri İsa'yı ortadan kaldırmak için bir yol arıyor ama halktan korkuyorlardı diyor 2. ayette. Başkahinler ile yasa uzmanları ellerinden gelseydi İsa'yı hemen alıp öldüreceklerdi. Fısıh bayramı günü olduğu için dünyanın dört köşesinden insanlar kenti doldurmuşlardı. İşte bu insanlar İsa'nın tarafını tutuyorlardı. Luka 22:3'te şeytan 12'lerden biri olup İskariyot diye adlandırılan Yahuda'nın yüreğine girdi diyor. Burada sorulması gereken bir soru vardır. Bir Mesih imanlısının cine tutsak olması mümkün mü? Şeytan olsun ya da onun cinlerinden biri, bunlar bir Mesih imanlısının varlığına girip, içine girip orada bir şeyler yapabilir mi? Bunun yanıtı kesinlikle %100 hayırdır. Bu mümkün değildir. Bunun nedenini biraz sonra açıklayacağım. Şimdi unutmayalım ki Yahuda 3 yıl İsa ile birlikte yemek yedi, yolculuk yaptı. İsa'nın öğretişlerini dinledi, mucizelerini gördü ama yüreğinde Efendisine yer vermedi. Yani bu insanın yeni doğuşu yoktu. O gerçek anlamda bir Mesih imanlısı değildi. Kardeşim, senin ne durumda olduğunu bilmiyorum ama Mesih imanlılarıyla birlikte olmak, kiliseye gitmek ve hatta ilahiler söylemek seni bir Mesih imanlısı yapmaz. Bunlar Mesih imanlısının bir göstergesi ya da Mesih imanlısı olmanın bir kanıtı değildir. Hatta bu şekilde uzun zaman kalırsan ve yüreğinde Mesih'e yer vermezsen sana şeytan ve cinleri hakim olabilir. Yahuda bunu yaşadı. Ama eğer sen bir gerçek anlamda Mesih imanlısıysan bu nasıl olabilir? Samimi bir şekilde İsa Mesih'e iman ettiğinde, onu hayatına çağırdığında sen bir Mesih imanlısı oluyorsun. Ve bir Mesih imanlısının varlığına, yüreğine hiçbir zaman cin, şeytan giremez. Hiçbir zaman cin, şeytan Mesih imanlısında konut kuramaz. Neden? Çünkü Mesih imanlısında kutsal ruh vardır da ondan. Kutsal ruhun olduğu yerde cin olabilir mi? Bu mümkün değil. Bunu söyleyen insan Tanrı sözünü yanlış öğretiyor demektir. Başka bir örnek vereyim. Işığın olduğu yerde karanlık olabilir mi? Bakın Tanrı sözü ne diyor? Tanrı ışıktır. Onda karanlığın bile gölgesi olmaz. Bu mümkün değildir. Şimdi Tanrı'nın olduğu yerde. Unutmayalım. Kutsal Ruh, İsa Mesih ve Tanrı üçte tektir. Kutsal Ruh'un olduğu yerde Tanrı vardır. Tanrı'nın olduğu yerde Kutsal Ruh vardır. Yani bunları birbirinden ayırmak mümkün değildir. Eğer bir kimsenin varlığında Kutsal Ruh varsa o Tanrı çocuğudur ve Tanrı da oradadır. Mesih de oradadır. Ve bu nedenle Tanrı'nın olduğu yerde karanlık olamaz. Bir insanın yüreğinde Kutsal Ruh varsa oraya cin, şeytan egemen olamaz. Oraya giremez. Bir kimse Mesih İsa'ya iman ettiyse o Rabbindir, Rab onu satın almıştır. O varlıkta Kutsal Ruh vardır. Tekrar edeyim, Kutsal Ruh'un olduğu yerde karanlık güçler barınamaz. Bir evde lamba yanıyorsa, elektrik ışığı veriyorsa dışarıdan karanlığı çuvalla getirip içeriye koyamazsınız. Bu mümkün değil. Ve aynı zamanda yürekte Kutsal Ruh varsa orada şeytan, cin de barınamaz. Yahuda gitti. Başkahinler ve tapınak koruyucularının komutanlarıyla İsa'yı nasıl ele vereceğini görüştü. Onlar buna sevindiler ve kendisine para vermeye razı oldular. 4-5. ayetler. Din adamları onu nasıl yakalatıp ortadan kaldıracaklarını düşünürken şimdi İsa ile olan öğrencilerinden biri gelip öğretmenini ele verebileceğini söylüyor. Bunu kabul eden Yahuda kalabalığın olmadığı bir zamanda İsa'yı ele vermek için fırsat kollamaya başladı diyor 6. ayet. Plan şuydu. Kalabalıklar Yeruşalim'i terk edinceye kadar bekleyeceklerdi. İsa'yı yalnız kaldığı bir an yakalarlarsa yaptıklarını kimse fark etmeyecekti. Onu gizlice tutuklamak amacındaydılar. Yahuda bekleyecekti ve uygun bir zaman bulduğu an din önderlerine haber verecekti. Uygun bir zaman beklediler ama buna fırsat olmadı. Çünkü İsa durumu zorladı. Elçi Yuhanna'nın yazdıklarına göre fısıh yemeğini yedikten sonra İsa Yahuda İskariyot'a ne yapacaksan acele yap. Zaman geldi, acele etmen gerekir şeklinde konuştu. Yahuda da kendisine söyleneni yaptı ve gidip İsa'yı ele verdi. İsa ile öğrenciler en son fısıh yemeğini planlamaya başlıyor. Fısıh kurbanının kesilmesi gereken mayasız ekmek günü geldi. İsa Petros'la Yuhanna'yı gidin fısıh yemeğini yiyebilmemiz için hazırlık yapın diyerek önden gönderdi. Ona nerede hazırlık yapmamızı istersin diye sordular. İsa onlara bakın dedi. Kente girdiğinizde karşınıza su testisi taşıyan bir adam çıkacak. Adamı gideceği eve kadar izleyin ve evin sahibine şöyle deyin. Öğretmen öğrencilerimle birlikte fısıh yemeğini yiyeceğim konuk odası nerede diye soruyor. Ev sahibi sizi üst katta döşenmiş büyük bir oda gösterecek. Orada hazırlık yapın. Onlar da gittiler. Her şeyi İsa'nın kendilerine söylediği gibi buldular ve fısıh yemeği için hazırlık yaptılar. Luka 22:7-13 ayetler arası. Bu olay mucize olmayabilir. Bu ev sahibi belki de Rabbi tanıyordu ve bütün malıyla mülkünü gönüllü olarak Rabbin emrini hazır bir durumda tutuyordu. Yemek saati gelince ise elçileriyle birlikte sofraya oturdu ve onlara şöyle dedi diyor 14. ayette. Yahudiler kusursuz kuzunun kanı aracılığıyla ölümden ve Mısır'dan görkemli bir şekilde kurtarılmışlardı. Bu kurtarışı hatırlatmak için fısıh bayramını yüzyıllardır kutlaya gelmişlerdir. Bu bayramı elçileriyle birlikte son kez kutlamak için sofraya otururken bütün bu şeyler canlı bir şekilde kurtarıcının düşüncelerinden geçmiş olmalı. Çünkü o kısa bir zaman sonra kendisine iman edecek bütün insanların kurtuluşu için kendi kusursuz kanını akıtacaktı. Gerçek fısıh kuzusu İsa Mesih'ti. İsa sözlerine devam etti. Yemek saati gelince İsa elçileriyle birlikte sofraya oturdu ve onlara şöyle dedi. Ben acı çekmeden önce bu fısıh yemeğini sizinle birlikte yemeyi çok arzulamıştım. Size şunu söyleyeyim. Fısıh yemeğini Tanrı'nın egemenliğinde yetkinliğe erişeceği zamana kadar bir daha yemeyeceğim. Sonra kaseyi alarak şükretti ve bunu alın aranızda paylaşın dedi. Size şunu söyleyeyim. Tanrı'nın egemenliği gelene kadar asmanın ürününden bir daha içmeyeceğim. 15-18 ayetler arası. İsa fısıh sofrasının eskimiş ve artık sona ermek üzere olan gelenekleri üzerine yeni bir anlam getirmek üzereydi. şarap kasesini eline aldığı zaman babaya bunun için teşekkür etti ve 1000 yıllık saltanatı başlayana kadar asmanın ürününden bir daha içmeyeceğini onlara bir kez daha anımsatarak elindeki kaseyi öğrencilerine uzattı. Sonra eline ekmek aldı, şükredip ekmeği böldü ve onlara verdi. "Bu sizin uğrunuza feda edilen bedenimdir. Beni anmak için böyle yapın," dedi. Aynı şekilde yemekten sonra kaseyi alıp şöyle dedi: "Bu kase sizin uğrunuza akıtılan kanımla gerçekleşen yeni antlaşmadır." 19-20. ayetler. Son fısıh kutlamasının hemen ardından Rabbin sofrası denilen son akşam yemeği geliyordu. Rab ise çarmıhtaki ölümü yüzyıllar boyu sürekli olarak anımsansın diye bu kutsal kutlamayı böylece kurumlaştırmış oluyordu. Bu sofraya oturduklarında ise öğrencilerine ilkin yakın bir zaman sonra onların uğrunda feda edilecek olan bedenini simgeleyen ekmeği verdi. Bundan sonra çarmıh üzerinde kendileri uğrunda akıtılacak olan değerli kanını simgeleyen şarap dolu kaseyi verdi. Onlara şöyle dedi: "Bu kase sizin uğrunuza akıtılan kanımla gerçekleşen yeni antlaşmadır." Bu temel olarak İsrail ulusuyla yapılmış olduğu yeni antlaşmanın yine kendi kanıyla mümkün olduğu anlamına gelmektedir. İsa çarmıh üzerinde bizim yerimize günah olacaktır ki onun akıttığı kan günahlarımızı bağışlayabilsin. Eminim ki Rab İsa çarmıhta ölürken insani özelliğini bile yitirmişti. Onu dövmüşler, sakallarını çekmişler, başına dikenden taç giydirmişlerdi. Yeşaya peygamber onun hakkında şöyle yazdı: "Birçokları onun karşısında dehşete düştü. Biçimi, görünüşü öyle bozuldu ki insana benzer yanı kalmadı." Yeşaya 52 ayet 14. Ve o Rabbin önünde körpe bir fidan gibi, kurak yerdeki kök sürgünü gibi büyüdü. Bakılacak biçimden, güzellikten yoksundu. Gönlümüzü çeken bir görünüşü de yoktu, diyor Yeşaya 53 ayet 2'de. Bu noktada söylemeliyim ki ekmek ile şarap sadece Mesih'in bedeniyle kanını simgeler. Çünkü bu sofra yapıldığında Mesih'in bedeni daha henüz ölüme verilmemiş, kanı da akıtılmamıştı. Bazen bu alanda yanlış yorumlamalar vardır. Sanki kişi Rabbin sofrasında şarap aldığında bu birden bir mucizevi şekilde Mesih'in kanına dönüşüyor. Tabii ki bu tamamen yanlış bir yorumdur, yanlış öğretidir. Aslında saçmalıktır. Kan içmek ya da kan yemek Musa'nın yasasında yasaklanmıştır. Bu nedenle öğrenciler İsa'nın burada gerçek anlamda kendi öz kanından söz etmediğini, bunun sadece bu kanı simgeleyen, yani İsa'nın daha sonra ölüp kanını akıtacağını simgeleyen bir belirti olduğunu söylediğini biliyorlardı. Bugün Rabbin sofrasında yaptıklarımız sadece Rabbimizi hatırlamak içindir. Geriye bakıp çarmıh üzerinde bizim için yaptıklarını hatırlarız ve aynı zamanda ileriye bakarak onun ikinci gelişini bekleriz. Bu ekmeği her yediğinizde ve bu kaseden her içtiğinizde Rabbin gelişine dek Rabbin ölümünü ilan etmiş olursunuz, diye yazar kutsal söz. Sonra İsa öğrencilerine şöyle dedi: "Ama bana ihanet edecek kişinin eli şu anda benimkiyle birlikte sofradadır." 21. ayet. Yahuda'nın son akşam yemeğinde hazır bulunduğu bu ayetten açıkça anlaşılmaktadır. Bu olay Rabbin sofrasının kurumlaşmasından hemen önce meydana geldiği için birçokları Rab ekmeği bölüp şarabı dolaştırdığı zaman Yahuda'nın sofrada bulunmadığını, çoktan ayrılıp gitmiş olduğunu düşünmektedir. Bence bu doğru olabilir. Luka olayları tarihi sıraya göre değil de gelişen ve yararlı gördüğü olaylara göre anlatıyor ve açıklıyor. Bununla beraber Yuhanna 13'te hain Yahuda'nın kesinlikle orada bulunduğu yazılıdır. İsa lokmayı yemeye banıp kendisine verdikten sonra sofradan kalkıp yukarı odadan ayrıldığını anlatır. Yuhanna, İsa Yahuda'ya "ne yapacaksan tez yap" dedi. Derken Yahuda çıktı. İnsanoğlu belirlenmiş olan yoldan gidiyor. Ama ona ihanet eden adamın vay haline. Elçiler aralarında bunu kimin yapabileceğini tartışmaya başladılar. Luka 22-22-23. ayetler. İsa Mesih'e iman eden her öğrenci İsa'yı ele verebilecek durumda olduklarını kabul ettiler. Dostum, eğer samimiysen sen de Rabbi ele verebilecek durumdasın. Rab beni korumasaydı ben de onu 5 dakikada inkar edebilirdim. Ama Tanrı'ya şükürler olsun ki o korumaktan vazgeçmedi. Bunun için Rab'be şükrediyorum. Ayrıca aralarında hangisinin en üstün sayılacağı konusunda bir çekişme oldu diyor Luka 22 ayet 24'te. Rabbin sofrasından hemen sonra öğrencilerin aralarında kimin en büyük olacağı konusunda bir çekişme çıkmış olması insan yüreğinin bozukluğunu acı ama gerçek bir şekilde göstermektedir. Bunun üzerine Rab ise onlara önemli bir gerçeği hatırlattı. Tanrı'nın büyüklük konusundaki değerlendirmesi insanların değerlendirmelerinin tam tersidir. Mesih imanlıları olarak bu ilkel öğrencilere tepeden bakıp yahu çocuk olmayın, kendinize gelin şeklinde öğüt vermeye kalkabiliriz. Ama gerçeklere bakacak olursak biz de birçok açıdan buna benzer şekilde davranmıyor muyuz? İsa onlara ulusların kralları kendi uluslarına egemen kesilirler. İleri gelenleri de kendilerine iyiliksever unvanını yakıştırırlar dedi. Ama siz böyle olmayacaksınız. Aranızda en büyük olan en küçük gibi olsun. Yöneten, hizmet eden gibi olsun. Hangisi daha büyük? Sofrada oturan mı, hizmet eden mi? Sofrada oturan değil mi? Oysa ben aranızda hizmet eden biri gibi oldum. Luka 22, 25, 27 ayetler arası. İsa bu konuda onlara örnek oldu. Öğrencilerin ayaklarını yıkarken bir örnek sergilediği gibi çarmıhta ölürken de bu örneğin en üstününü teşhir etti. İnsan değerlendirmesi açısından bakılırsa bir sofrada misafir olarak bulunmak sofraya hizmet etmekten daha büyük bir şey olarak kabul edilir. Rab ise yeryüzüne gelince insanların tümü hizmetçileri olacağı yerde kendisi insanlığa hizmet etti. Kurtuluş sofrasını hazırlayıp bizleri bu büyük kurtuluş şölenine davet etti. Denendiğim zamanlar benimle birlikte dayanmış olanlar sizlersiniz diyor İsa Mesih Luka 22-28'de. Ne kadar lütuf dolu bir sözdür bu değil mi? İsa öğrencilerini bu yeryüzünde onunla birlikte denenmelere maruz kalacaklar için övüyor. Babam bana nasıl bir egemenlik verdiyse ben de size bir egemenlik veriyorum. Öyle ki egemenliğimde benim soframda yiyip içesiniz ve tahta oturarak İsrail'in 12 oymağını yargılayasınız. Luka 22, 29, 30 ayetler. Mesih yeryüzüne Davut'un tahtına oturmaya ve egemenlik sürmeye geldiği zaman onlara tahtlar üzerinde oturma ve İsrail'in 12 oymağını yargılama ödülü verilecekti. Baba bu egemenliği Mesih'e nasıl kesin bir şekilde vaat etmişse öğrencilerin yenilenmiş İsrail üzerinde Mesih ile birlikte egemenlik sürmesi de o denli kesin olacaktır. İsa'nın elçileri eski antlaşma ile yeni antlaşma dönemleri arasında kısa dönemde bir köprü kuracaklardı. Eski antlaşma sisteminde büyüdüler ve yeni antlaşma sistemini getireceklerdir. Sen ve ben kardeşim bu durumda değiliz, olamayız da. Özel bir zamandı bu. Zaman açısından hiçbirimiz bu elçilere düşen görevlere sahip olamayız. Çünkü onlar özel bir zamanda özel bir görevi yerine getiriyorlardı. Her Mesih imanlısı için muhteşem bir gelecek hazırlanmıştır. Tanrı'nın kurtarmış olduğu kişiler ileride yüksek konumlara oturtulacaklardır. Sen yüksek bir konuma ulaşmak için çaba harcıyor musun? Acaba cennette özel bir yeri kazanmak amacıyla yaşamını yaşıyor musun? Şimdi beni yanlış anlamayın. Kurtuluşunuzu kazanmak için çalışıyor musunuz diye sormuyorum. Kurtuluşumuz tümüyle Rabbin çarmıh üzerinde yaptığı iş sayesinde inayetle sağlandı. Ama yine de cennetteki konumumuz Rabbin bize kurtuluşumuzla birlikte verdiği iman işlerini ne şekilde yaptığımıza bağlıdır. Cennete ancak ve ancak Rabbin inayetiyle gideceksin. Ama unutma ki yeryüzünde yaşadığın hayata ve yaptığın işlere göre değerlendirileceksin. Rabbin yargı kürsüsü önünde imanlılar da hesap verecekler. Kurtulup kurtulmadıkları konusunda değil. Çünkü Mesih'e iman eden %100 kurtulmuştur, bunu kaybetmez. Rabbin ama onlara verdiği iman işlerini ne şekilde yaptıkları konusunda Rabbin önünde duracaklardır. Ödüller verilecektir. Buna ilgi duyuyor musun? Buna ilgi göster değerli dostum. İnanıyorum ki Tanrı'nın yargılayacağı şeyler arasında sana ve bana verdiği ruhsal armağanı nasıl kullandığımız da olacaktır. İman ettiğimiz zaman bizi imanlılardan oluşan kilisesine yani kendi bedenine vaftiz etti Rabbimiz. Ve bununla birlikte bize ruhsal armağanlar vermiştir. Bu armağanları nasıl ve ne amaçla kullanıyoruz? Ya da hiç kullanıyor muyuz? Çeşitli armağanların olduğunu biliyorsunuz değil mi? Rab bunları inanlılar topluluğunun büyümesi için bizlere vermiştir. İlk kilisede ilginç armağanlara rastlarız. Darkos adında bir imanlı vardı. Onun armağanı sadece dikiş dikmekti. Giysi diktirmeye parası yetmeyen dul kadınlar için güzel elbiseler yapardı. Rab sana hangi armağanı vermişse bunu nasıl kullandığın konusunda yargılanacaksın. Bu alanda hesap vereceksin. Kardeşim, iman hayatını nasıl yaşadığın çok çok önemlidir. Rabbin verdiği armağanları Rabbin topluluğu için kullanman gerekir.